Kitabın adı KPSS, Kamu Personeli Seçme Sınavlarına Hazırlık Kitabı. Hazırlayan Yeni Çizgi Yayınları. Bu kitap Milli Kütüphane stüdyolarında seslendirilmiştir. 14. kaset A yüzü, sayfa 542. 65. Eğitimin genel hedeflerinin tespitinde uyulması gerekli etkili unsurlar vardır. Aşağıdakilerden hangisi bu unsurlardan değildir? A. Toplum ihtiyaçları. B. Alanın ihtiyaçları. C. Öğretmenin ihtiyaçları. D. Ferdin ihtiyaçları. E. Öğrencinin ihtiyaçları. 66. Eğitimin genel hedefleri aşağıdakilerden hangi özellikleri taşır? A. Kursiyerlerin genel ihtiyaçlarını belirtir. B. Eğitim sürecini ayrıntılı olarak belirtir. C. Öğrenciden beklenilen davranışları açıkça belirtir. D. Eğitim süreci sonunda ulaşılabilecek sonuçları genel çizgiler ile gösterir. E. Toplumsal davranışları gösterir. 67. Yeterliliğe dayalı hedefler aşağıdakilerden hangi özellikleri taşımaz? A. Öğrenci davranışlarını gösterir. B. Gözlenebilir bir özelliğe sahiptir. C. Program dışı bir davranışı içine alır. D. Açık ve kesin bir davranışı ifade eder. E. Eksik ya da fazla özellik içermez. 68. Aşağıdakilerden hangisi bilme elemanı ile ilgili değildir? A. Çeşitli patronları el altında bulundurmak. B. Patron seçme. C. Kumaşın cinsine göre değişik etek bastırma şeklini seçmek. D. Kumaşın kalitesini tayin etmek. E. Kumaşın kalitesine göre pantolon seçimi yapmak. 69. Aşağıdakilerden hangisi yapma elemanı ile ilgili değildir? A. Eti tartmak. B. Tepsileri fırın içine hazırlamak. C. Terbiyeli çorba yapmak. D. Yemek pişirmede kayba yol açan faktörleri bilmek. E. Hepsi. 70. Aşağıdakilerden hangisi yapma elemanı aşamasıdır? A. Kavrama. B. Uygulama. C. Sentez. D. İletişim. E. Değerlendirme. 71. Aşağıdakilerden hangisi bilme elemanının aşamasıdır? A. Analiz. B. Algılama. C. Düzenleme. D. İletişim. E. Uygulama. 72. İşlemler nasıl yazılmalıdır? A. Kısa, açık ve hareket ifade eden yüklemle son bulmalı. B. Birkaç cümleden meydana gelmelidir. C. Birkaç paragraftan oluşmalıdır. D. Önceki işlemleri de ifade etmelidir. E. Genel hedefleri aşmalıdır. 73. Aşağıdakilerden hangisi bireyde kendi yaşantısı yolu ile istendik yönde kasıtlı davranış değişikliği sürecidir? A. Eğitim. B. Öğrenme. C. Program. D. Öğretme. E. Program geliştirme. 74. Kısmen kalıcı izli davranış değişikliğine ne denir? A. Eğitim. B. Öğretim. C. Öğrenme. D. Davranış değişikliği. E. Hiçbiri. 75. Ünite veya dersteki eğitim-öğretim faaliyetleri sonucunda fertteki geliştirilmesi tasarlanan davranışların gerçekleşeceği standartları gösterir. Tanımının karşılığı aşağıdakilerden hangisidir? A. Eğitimin genel hedefi. B. Eğitim. C. Yeterliğe dayalı hedef. D. Günlük ders planı. E. Öğretim. 76. Birbiri ile ilgili beceri, iş alışkanlığı ve bilgi konularından meydana gelen öğretim birimine ne denir? A. Ders. B. Ünite. C. Program. D. Konu. E. Alan. 77. Aşağıdakilerden hangisi iş alışkanlığı basamaklarından değildir? A. Algılama. B. Değerlendirme. C. Kişiliğine mal etme. D. Ürün ortaya çıkarma. E. Uygulama. 78. Aşağıdakilerden hangisi iş alışkanlığı ile ilgili alanlardan değildir? A. İş güvenliği. B. Tertip düzen. C. İnsan ilişkileri. D. Bilgi konularını en iyi biçimde bilmek. E. Başarıya ulaşan davranışlar. 79. Konuların sıralanmasından ibaret işlemi aşağıdakilerden hangisinin karşılığıdır? A. Eğitim programı. B. Müfredat programı. C. Ders programı. D. Günlük programı. E. Uygulama planı. 80. Bir programa hakim olan değerleri, ilkeleri sistematik olarak açıklar. Tanımı aşağıdakilerden hangisinin karşılığıdır? A. Eğitim felsefesi. B. Eğitim psikolojisi. C. Eğitim ekonomisi. D. Eğitim teknolojisi. E. Eğitim sosyolojisi. 81. Aşağıdakilerden hangisi öğretimin öğeleri arasında yer almaz? A. Amaç. B. Araç. C. Konu. D. Çevre. E. Program. 82. Aşağıdakilerden hangisi anlamlı öğrenme ilkelerinden birisi değildir? A. Yeni bir öğrenme daha önce öğrenilmişlerle bütünleşebildiği zaman oluşur. B. Öğrenilecek konu aşamalı bir biçimde ayrıntılara bölünebilmeli ve genel bilgiler önce, ayrıntılar sonra öğrenilmelidir. C. Yeni bir öğrenmeye geçmeden önce daha önceliklerin tam olarak öğrenilmiş olması gereklidir. D. Öğrenme içeriğini oluşturan her konu kendi başına önce öğrenilenden bağımsız bir bütündür. E. Öğrenme ortamı geçerli yaşantılar oluşturacak biçimde önceden hazırlanmalıdır. 83. Öğrenme ortalamanın iyileştirilmesi daha çok neyi belirtir? A. Ders sırasında disiplinin sağlanmasını. B. Konu ile ilgili öğretim araçlarının sağlanmış olmasını. C. Sınıfın fiziksel ve psikolojik koşullarının düzeltilmesini. D. Konu ile ilgili deney ve araştırmaların yapılmış olmasını. E. Öğrenme ortamı belli bir disiplin içinde olmalıdır. 84. Öğrenme ortamındaki fiziksel koşulların iyileştirilmesi konusu aşağıdakilerden hangisiyle daha çok ilgilidir? A. Ruh sağlığı. B. Eğitim yönetimi. C. Eğitim sosyolojisi. D. Eğitim felsefesi. E. Eğitim psikolojisi. 85. Aşağıdakilerden hangisi öğretmeyi en iyi tanımlar? A. Öğretme bir öğretim becerisidir. B. Öğretme gerçeği aydınlatma işidir. C. Öğretme öğrenciye yol göstermektir. D. Öğretme herhangi bir öğrenmeyi sağlama etkinliğidir. E. Öğretme kendi başına gözlem ve deneylerden oluşan bir süreçtir. 86. Öğrenmenin gerçekleştirilmesinde aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A. Kolayca unutulabilecek özellikteki bilgilerin öğrenilmesinde tekrar önemlidir. B. Anlamlı konular anlamsız ve anlaşılması güç konulardan daha kolay öğrenilirler. C. Kuramsal içerikli konular yaşantıya dayalı konulara göre daha kolayca öğrenilip kavramlaştırılabilirler. D. İlgi duyulan konular ilgi duyulmayan konulara göre daha kolay öğrenilirler. E. İşlevsel konular daha kolay öğrenilir. 87. Aşağıdakilerden hangisi öğretim yöntemini tanımlamaz? A. Yöntem bir amaca erişmek için önceden çizilmiş yoldur. B. Yöntem öğretim etkinliklerinin düzenlenip öğretim gereçlerinin kullanılması açısından standartlaştırılmış yoludur. C. Yöntem, bir ilkeler, kurallar ve teknikler bütünüdür. D. Yöntem, pratik alana uygulanabilen ve değişmeyen gerçeklerdendir. E. Yöntem, bireysel ayrılıkları dikkate almalıdır. 88. Aşağıdakilerden hangisi öğrenme ile ilgili değildir? A. Yaparak öğrenme. B. Yaşantılar yoluyla öğrenme. C. Deneme yanılma yoluyla öğrenme. D. Felsefeye dayalı öğrenme. E. Kavrama yoluyla öğrenme. 89. Aşağıdakilerden hangisi programla ilgili olarak karşılaştırılan güçlüklerden değildir? A. Öğretmenlerin program konusunda yetişmemiş olması. B. Çağımızdaki gelişmelerin çok olması. C. Okulların kalabalık olması. D. Alışkanlıklardan kurtulmanın zor olması. E. Program uzmanlarının bulunmayışı. 90. Eğitim programlarında niçin sorusuna yanıt veren nedir? A. Amaçlar. B. Konular. C. Etkinlikler. D. Araçlar. E. Değerlendirme. 91. Aşağıdakilerden hangisi bir programın yardımcı öğelerindendir? A. Amaçlar. B. Açıklamalar. C. Konular. D. Etkinlikler. E. Araçlar. 92. Aşağıdakilerden hangisi eğitim amaçlarının niteliklerinden birisi değildir? A. Eskimezlik. B. Tutarlılık. C. Yararlılık. D. Bütünlük. E. İlkelilik. 93. Aşağıdakilerden hangisi öğretim programını tanımlar? A. Okulun eğitim öğretimle ilgili bütün çalışmalarını içine alan program. B. Öğrencilere bir plan çerçevesinde kazandırılması istenilen öğrenim yaşantılarının tümünü içine alan program. C. Öğretmenin ders verirken benimseyip izlediği yol. D. Okulun günlük çalışması içinde gerçekleşen program. E. Araç ve gereç kullanımı. 94. Aşağıdakilerden hangisi programın amaçlarından değildir? A. Bilişsel amaçlar. B. Duyuşsal amaçlar. C. Psikomotor amaçlar. D. İletişim amaçları. E. Davranışsal amaçlar. 95. Öğretim programı hazırlama ya da geliştirmede aşağıdakilerden hangisi dikkate alınmaz? A. Amaçların öğrenci davranışı yönünden çözümlenmesi. B. Öğrencilerin amaca ne derecede ulaştıklarını anlamak. C. Öğrenme yaşantıları oluşturacak araçların belirlenmesi. D. Amaçlara dönük problem çözme yönteminin belirlenmesi. E. Eğitim hedeflerine yönelik olması. 96. Aşağıdakilerden hangisi programı tanımlamaz? A. Okulun okul içi ve dışındaki bütün durumlarda beklenen sonuçlara ulaşmak için giriştiği planlanmış organize çabalar. B. Öğrencilerin istenilen amaçlara ulaşmasını sağlayacak yönde örgütlenmiş etkinlikler bütünü. C. Belli bir öğrenim alanının amacını, bölümlerini, yöntemini ve süresini gösteren çabaların hepsi. D. Bir öğretim alanı ile ilgili olarak benimsenmiş ilkeleri içeren kılavuz. E. Planlanmış amaçlara ulaşmak için faaliyetler bütünü. 97. Soru-cevap tekniğiyle ders işleyen bir öğretmen sorularını aşağıdakilerden daha çok hangisine yöneltmelidir? A. Başarısız öğrencilere. B. Sınıfın içindeki bir gruba. C. Başarılı öğrencilere. D. Sınıfın tümüne. E. Problemli öğrencilere. 98. Öğretim ilke ve tekniklerini bilmek bir öğretmene aşağıdakilerden hangisini sağlar? A. Okutacağı dersi nasıl işleyeceğini belirleme olanağı. B. Dalıyla ilgili meslek bilgisi. C. Genel kültür. D. Genel mesleki öğretim bilgisi. E. Öğrencilerle olumlu iletişimi. 99. her türlü araç ve gereci uygun olan bir öğretmen aşağıdakilerden hangisini tercih etmelidir? A. Ders gezileri. B. Temsil. C. Deney. D. Yaparak ve yaşayarak öğrenme. E. Çevre gezileri. 100. Öğrencilerin bir fabrikaya yaptıkları gezideki gözlem ilki olarak. A. Kısa süreli bir gözlemdir. B. Uzun süreli bir gözlemdir. A, C. Araçlı gözlemdir. D. Ani gözlemdir. E. Bireysel gözlemdir. 101. Aşağıdakilerden hangisi? Soru cevap tekniğinin yararlarından birisi değildir. A. Özel amaçlara doğru bir gelişim saptama. B. Düşünmeye özel bir yön verme. C. Kavramları uygulamayı cesaretlendirme. D. Hiçbiri. E. Öğrencinin tasarlanan etkinlikte bulunması. 102. Deneysel anlatma tekniğinin sınırlılığı aşağıdakilerden hangisidir? A. İşlemin nedenini göstererek temel ilkelerini açıklaması. B. Teori ile pratik arasındaki ilişkinin güçlü olmaması. C. Elle tutulur ve gözle görülür açıklamaların kullanılmasıyla ilgiyi canlı tutması. D. Gözleme dayalı öğrenim için olanak yaratması. E. Hepsi. 103. Aşağıdakilerden hangisi bedensel gereksinmelerden birisi değildir? A. Koruma. B. Yeterlilik. C. Cinsellik. D. Uyarılma ve etkinlik. E. Beslenme. 104. Ruhsal aygıtın kişiliği ayakta tutan bölgesi hangisidir? A. İlkel benlik. B. Üst benlik. C. Benlik. D. Süper ego. E. Ego. 105. Toplumsal gelişim bakımından aşağıdakilerden en doğru olanı hangisidir? A. Çocuk toplumsal bir varlık olarak doğar. B. Toplumsal gelişim tümüyle çevrenin ürünüdür. C. Çocuk toplumsallaşmaya yatkın olarak doğar. Çevre onun toplumsal gelişimini sağlar. D. Toplumsal gelişimde kalıtım ve çevre birbirlerine yakın oranda etkendirler. E. Toplumsal gelişmede model kişilerin rolü büyüktür. 106. Duygusal gelişimin kökleri nerede atılır? A. Ailede. B. Öğretimde. C. Orta öğretimde. D. Yüksek öğretimde. E. İş yerinde. 107. Öğrenmenin gerçekleşip gerçekleşmediğini en iyi ne kanıtlar? A. Öğrenilenlerin yinelenmesi. B. Sınavda alınan not. C. Sorun çözme ve yaratıcı etkinlik. D. Okuduğunu iyi anlama. E. Öğrenenin iyi para kazanması. 108. Öğrenmenin oluşmasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz? A. Değişiklik. B. Yaşantı kazanma. C. Süreklilik. D. Doğuştan gelme. E. Model kişilikler. 109. Bireylerin gelişimlerine ilişkin aşağıdaki yargılardan hangisi doğrudur? A. Birbirlerine benzerler. B. İklim kuşaklarına göre farklılık gösterirler. C. Birbirlerinden farklıdırlar. D. Her ırk birbirine benzer. E. Standart bir seyir izler. 110. Sonradan öğrenilenlerin etkisiyle daha önce öğrenilenlerin bir kesiminin unutulmasına ne denir? A. Seçicilik. B. Bastırma. C. İleriye ket vurma. D. Geriye ket vurma. E. Pekiştirme. 111. Gözlem tekniği ile ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi doğrudur? A. Gözlem sırasında belli hususlara dikkat edilerek gözlemin zayıf olan geçerlik ve güvenirliği güçlendirilebilir. B. Sürekli gözlem çok güç olduğundan okulda daha çok rastlantısal gözlem kullanılır. C. Gözlem tekniğinde önemli olan görülen her şeyi saptamaktır. D. Gözlem geçerlilik ve güvenilirliğinin zayıflığı nedeniyle az kullanılır. E. Hepsi. 112. Bireye bir meslek alanına yönelerek o alanın içinde bir meslek seçmesi, seçtiği mesleğe hazırlanması ve meslekte ilerlemesi için götürülen hizmetlere ne denir? A. Kişisel rehberlik. B. Yöneltme. C. Mesleki rehberlik. D. Gelişimsel rehberlik. E. Öğretim. 113. Bir rehberin temel amacı aşağıdakilerden hangisidir? A. Öğrencinin gönlünü kazanmak. B. Öğrenciyi tüm yönleriyle tanımak. C. Öğrenciye sorununu tanıtmak. D. Onun kendini tanımasına yardım etmek. E. Problemlerini çözmek. 114. Aşağıdakilerden hangisi rehberliğin ilkelerinden biri değildir? A. Rehberlikte insana ve onun kendine ilişkin konularda karar verme hakkına saygı esastır. B. Sonuçlarından bireyi tanımada yararlanılmayacak teknik ve araçlar rehberlikte kullanılmaz. C. Rehberlik hizmetlerinde süreklilik esastır. D. Rehberlik tekniklerini uygulamak uzmanlık işidir. E. Rehberlik hizmetleri profesyonellik ister. 115. Aşağıdaki yargılardan hangisi temel eğitim ve orta öğretim rehberlik uygulamaları arasındaki farklardan biri değildir? A. Öğrencinin sözle de öğrenme yeteneğinin temel eğitimin ikinci kademesinden sonra artmaya başlaması. B. Temel ve orta öğretimde rehberlik çalışmalarının denetim ve eş güdüm biçimlerinin ayrı oluşu. C. Temel eğitim ve orta öğretim okullarının amaçlarının farklı oluşu. D. Öğrencilerin gelişim özelliklerinin farklı oluşu. E. Hiçbiri. 116. Rehberlik nasıl bir hizmettir? A. Gerek duyulduğu zaman yapılan bir hizmet. B. Kimi zaman sürekli, kimi zaman da aralıklı olarak yapılan bir hizmet. C. Gereksinme duyan sorunlu öğrencilere götürülen bir hizmet. D. Sürekli bir hizmet. E. Çocukluk dönemi hizmetidir. 117. Başarı düşüklüğü, beceri yetersizliği, verimli çalışma alışkanlığı edinememiş olma, süregen okuma ve öğrenme güçlükleri gibi sorunların çözümü için bireye yapılan rehberliğe ne denir? A. Kişisel rehberlik. B. Mesleki rehberlik. C. Eğitsel rehberlik. D. Ayarlayıcı rehberlik. E. Hepsi. 118. Aşağıdakilerden hangisi rehberliğin dayandığı toplumsal ruhsal temellerden biri değildir? A. Bireysel ayrılıklar. B. Öğrenme çevresi. C. Kişilik. D. Okulun yarattığı sorunlar. E. Sosyal çevre. 119. Bireyi tanıma tekniklerine ilişkin olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur? A. Bireyi tanımada en iyi bir teknik ya da araç seçilip uygulanmalı. B. Her bireyin tanınmasını sağlayan en uygun araçlar seçilmeli. C. Her teknik ve araç her bireye uygulanmalı. D. En az 3 iyi teknik ya da araç kullanılmalı. E. Hepsi. 120. Çağdaş rehberlik anlayışına göre öğrencinin sorunlarını çözmek için gerekli kararları kimin vermesi beklenir? A. Anne babanın. B. Öğrencinin kendisinin. C. Rehberin. D. Okul müdürünün. E. Arkadaş grubunun. 121. Bir rehberlik programının yeterliliği nasıl anlaşılır? A. Uygulama sonuçlarının başarılı olmasından. B. Öğrencilerin memnun olmasından. C. Sınıf öğretmenlerinin memnun olmasından. D. Yıl sonu raporunda yer alan olumlu yargılardan. E. Ders notlarından. 122. Mesleki rehberlikte dikkat edilecek noktalarla ilgili olarak aşağıdaki yargılardan hangisi doğru değildir? A. Gelişim çalışmalarına erken başlamak. B. Öğretime, mesleki gelişime hizmet eden bir etkinlik olarak bakmak. C. Yöneltmede zorlayıcı değil, özendirici olmak. D. Öğrenme güçlüklerini ve giderilme yollarını kavramak. E. Model kişilerden yararlanmak. 123. Rehberlik programının düzenlenmesinde, geliştirilmesinde ve uygulanmasında birinci derecede görevli kişi kimdir? A. Rehber öğretmen. B. Okul rehberlik yürütme kurulu. C. Okul müdürü. D. Sınıf öğretmeni. E. Okul öğrencileri. 124. Günümüz rehberlik anlayışına uygun olan yargı aşağıdakilerden hangisidir? A. Öğrencinin kendine yardım edebilen bir kişi olmasını sağlamak. B. Öğrenciye sorunlarını nasıl çözebileceğini anlatmak. C. Öğrenciye gerekli ödülü vermek. D. Öğrencinin eğitsel, mesleki ve kişisel sorunlarını çözmek. E. Öğrenciyi disipline etmek. 125. Rehberliğin uygulanmasında öğrencilerle daha yakın ilişki kurma olanağına sahip olan kişi aşağıdakilerden hangisidir? A. Okul müdürü. B. Rehber öğretmen. C. Sınıf öğretmeni. D. Branş öğretmeni. E. Sınıf arkadaşı. 126. Öğrencinin problemlerini tanımaya en çok yardım eden teknik aşağıdakilerden hangisidir? A. Derecelendirme. B. Gözlem. C. Arzu listesi. D. Görüşme. E. Mülakat. 127. Sosyometrik test öğrencilerin hangi yönünü tanıtır? A. Sınıfın sosyal dokusunu. B. Öğrencilerin sosyal ilişki bozukluklarını. C. Öğrencilerin öğretmene karşı tutumlarını. D. Sınıfın öğrenme ortamını. E. Öğretmenlerin niteliğini. 128. Korku ve kaygı geliştirmenin en önemli sakıncası nedir? A. Engellerden kaçmak. B. Engellere saldırmak. C. Kendine güveni yitirmek. D. İçe dönüklük geliştirmek. E. Etrafa saldırmak. 129. Öğrencinin öğrenme hızı ile unutma hızı arasındaki bağıntıyı gösteren şu yargılardan hangisi en doğrudur? A. Hızlı öğrenen hızlı unutur. B. Ağır öğrenen ağır unutur. C. Ağır öğrenen hızlı unutur. D. Çok öğrenen çok unutur. E. Zor öğrenen geç unutur. 130. Aşağıdakilerden hangisi software sözcüğünün gerçek tanımını verir? A. Araç ve gereçler arasında ilgiyi kuran bir bağdır. B. Araç ve gereçlerin kullanımı ile ilgili ekonomik bir kavramdır. C. Araç ve gereçlerin dışındaki yöntemlerin bütünüdür. D. Araç ve gereçlerdir. E. Materyal geliştirmedir. 131. Aşağıdakilerden hangisi eğitim araçlarının sağladığı yararlardan birisi değildir? A. Araçlar öğretirken geç unutulmasını sağlar. B. Öğretimin verimli olmasını sağlar. C. Konuları somutlaştırmaya yardımcı olur. D. Öğrencileri hazıra alıştırır. E. Öğrenmeyi zorlaştırır. 132. Bireylerin duygu, düşünce ve davranışlarını belirlemede kullanılan ve sözlü olarak uygulanan teknik aşağıdakilerden hangisidir? A. Anket. B. Mülakat. C. Olay incelemesi. D. İzleme. E. Gözlem. 133. Aşağıdakilerden hangisi bir öğretim aracı değildir? A. Resim yapmak. B. Video programı seyretmek. C. TV yayınları izlemek. D. Laboratuvar araçları. E. İlgili alan ziyaretleri. 134. Aşağıdakilerden hangisi eğitim araçlarında aranan özelliklerden birisi değildir? A. Karmaşıklık. B. Doğruluk. C. Ekonomiklik. D. Kullanışlılık. E. İşlevsellik. 135. Aşağıdakilerden hangisi yazı tahtasının yeşile boyanmasında tercih nedeni olmaktadır? A. Gece iyi görünmesi. B. Yeşil rengin daha geç solması. C. Gözü az yorması. D. İç karartıcı olmaması. E. Doğayla uyumlu olması. 136. Aşağıdakilerden hangisi hacimli eğitim araçlarından birisi değildir? A. Film şeridi. B. Video. C. Öğretim programı. D. Slide. E. Televizyon. 137. Bir testin ölçmek istediği davranışı en doğru bir şekilde ölçmesi aşağıdakilerden hangisi ile ilgilidir? A. Güvenirlik. B. Geçerlik. C. Ayırt edicilik. D. Objektiflik. E. Standart olması. 138. Bir soruyu grupta üstün başarılı öğrencilerle geri öğrenciler aynı oranda cevaplandırmışlarsa bu soruda eksik olan nedir? A. Objektiflik. B. Güvenirlik. C. Ayırt edicilik. D. Kullanışlılık. E. Hepsi. 139. Bir testte soru sayısının en az olmasından doğrudan etkilenen testin hangi özelliğidir? A. Güvenirliği. B. Objektifliği. C. Geçerliği. D. Örnekleyiciliği. E. Ayırt ediciliği. 140. Bir yazılı sınavda öğrencilerin çoğu konuyu iyi bilen iki öğrenciden kopya etseler sınav puanlarının A. ortalaması küçülür. B. ayırt ediciliği zayıflar. C. standart kayması büyür. D. örnekleyiciliği zayıflar. E. geçerliliği zayıflar. 141. Kişiliğin değerlendirilmesi için geliştirilen teknikler kişinin daha çok hangi yönünü ölçmeye ağırlık verir? A. güncel davranışlarını. B. sosyal becerilerini. C. azami davranış derecelerini. D. tipik davranış eğilimlerini. E. sportif etkinliklerini. 142. İşlenen müfredata göre öğrencilerinin bilgilerini ülkenin diğer okullarındaki öğrencilerle karşılaştırmak isteyen bir okul müdürü, A. sınıf öğretmeninin hazırladığı sınıf içi testi. B. okul öğretmenlerinin hazırladığı ortak bir başarı testi. C. milli normları belli bir standart başarı testi. D. milli normları belli standart yetenek testi. E. hepsi. 143. Bir başarı testi hazırlamada aşağıdakilerden hangisi başta gelir? A. test maddelerinin yapılması. B. test maddelerinin denenmesi. C. ölçülecek hedeflerin saptanması. D. ölçülecek hedeflerin analizi. E. hedeflerin niteliği. 144. Aşağıdakilerden hangisi aynı gruba dahil değildir? A. aritmetik ortalama. B. mod. C. medyan. D. standart kayma. E. güven aralığı. 145. Aşağıdakilerden hangisi doğrudur? A. ortanca bir dağılım ölçüsü değildir. B. ortanca grubun seri genişliğinin ortasıdır. C. ortanca en çok tekrar edilen değerdir. D. ortanca bir dağılım ölçüsüdür. E. ortanca bir merkezi eğitim ölçüsü değildir. 146. Bir dağılımda modun yeri daima A. aynı yerde olur. B. X'in sağında olur. C. Medyanın bulunduğu yerde olur. D. Değişik yerlerde olabilir. E. Aritmetik ortalama ile aynı yerde olur. 147. Ölçme ve değerlendirmenin etkisiz olduğu alan aşağıdakilerden hangisidir? A. Öğrenimin kolaylaştırılması. B. Rehberlik. C. Öğretimin geliştirilmesi. D. Akademik başarı ile mesleki başarı arasındaki ilişkiyi kuvvetlendirme. E. Akademik başarı. 148. Aşağıdakilerden hangisi verileri gruplamanın amacı olmaz? A. Verileri daha anlamlı hale getirebilme. B. İstatiksel işlemlerde bazı kolaylıklar sağlayabilme. C. İstenilen şekilde istatiksel sonuçlar elde edebilme. D. Grubun özelliklerini daha iyi belirtebilme. E. Hepsi. 149. Standart sapma, kayma ne ölçüsüdür? A. Güvenirlik. B. Korelasyon. C. Geçerlik. D. Değişkenlik. E. Hepsi. 150. Aşağıdaki özelliklerden hangi özelliğin ölçülmesi ötekilere göre daha zordur? A. Kişiliğin ölçülmesi. B. Dil gelişiminin ölçülmesi. C. Zihinsel gelişimin ölçülmesi. D. Fiziksel gelişimin ölçülmesi. E. Akademik başarının ölçülmesi. 151. Derecelendirme ölçeklerinde güvenirliği artırmak için aşağıdakilerden hangisi en etkilidir? A. Ölçülecek nitelik sayısının artırılması. B. Kişi ile samimi bir ilişki kurulması. C. Ölçeklerin değişik ölçütlere göre değerlendirilmesi. D. Derecelerin ayrıntıları ile açıklanması. E. Öğrencinin işe karşı duyduğu ilgi. 152. Öğrenme sırasında yeni duyumlara karşı duyarlılık artar. Yargısının anlamı aşağıdakilerden hangisidir? A. Bireyin duygularında değişiklik olur. B. Yeni durumlar asıl durumun etkisini bozar. C. Asıl durumla ilgili yeni durum bireyin dikkatini çeker. D. Yeni durumlar bireyin haz ya da elem duymasını azaltıp çoğaltabilir. E. Hiçbiri. 153. Öğrenme sırasında yeni yorumlar yapılır. Yargısının anlamı aşağıdakilerden hangisidir? A. Bireyin duygularında sürekli değişmeler olur. B. Bireyin duyularında sürekli düşmeler olur. C. Her yeni problematik durum yeni yorumu gerektirir. D. Eski yorumlar unutulduğu için birey yeniden yorumlamalara girişmek zorunda kalır. E. Birey kendisini sürekli olarak başkası ile karşılaştırır. 154. Birey öğrenmesi sırasında yeni amaçlar edinir. Yargısının anlamı aşağıdakilerden hangisidir? A. Birey eski amacından vazgeçer. B. Bireyin yeni gereksinmeleri ortaya çıkar. C. Bireyin amacı engellenmiş olur. D. Fazla uğraşma bireye asıl amacını unutturur. E. İleriye yönelik hedeflere yöneltir. 155. Bir eylemin 3 öğesi vardır. Bunlar aşağıdakilerden hangisidir? A. Kanı, ilgi, değerler. B. Bilgi, ilgi, yargılar. C. Bilgi, beceri, tavırlar. D. Beceri, tavır, kanılar. E. Değer, davranış, ilgi. 156. Karakter bozukluğu gösteren bir kimseyi bu duruma düşüren en önemli neden aşağıdakilerden hangisidir? A. Başkalarına hınç ve düşmanlık duyması. B. Zekasının gerilemesi. C. Başarısızlıklara uğraması. D. Cezalarla karşılaşması. E. Kayıtsızlık. 157. Erginlik çağında öğrencilerin duygusal gelişimleri nasıl bir nitelik gösterir? A. Erginin duygusal gelişimi durulmuştur. B. Ergin duygusal olgunluğa erişmiştir. C. Erginin duygularında karışıklıklar vardır. D. Erginin duygusal gelişimi yavaşlamıştır. E. Öğrencinin bu tür duygularının nedenlerini araştırmalıdır. 158. Aşağıdaki duygulardan hangisi insanı saldırganlık davranışlarına daha çok iter? A. Korku. B. Sevinç. C. Öfke. D. Bıkkınlık. E. Başarı. 159. Öğrencilerin hazır bulmuşluklarına en uygun yol aşağıdakilerden hangisidir? A. Üstün başarılı öğrencileri üst sınıflara atlatmak. B. Başarısı düşük olan öğrencileri alt sınıflara almak. C. Sınıftaki öğretim etkinliklerini çeşitlendirmek. D. Sınıfları yetenek gruplarına göre ayırmak. E. Hepsi. 160. Psikomotor gelişimde bireysel farklılığa neden olmayan öge aşağıdakilerden hangisidir? A. Çocuğun beden yapısı. B. Çocuğun zeka yapısı. C. Çocuğun yetenekleri. D. Çocuğun arkadaşları ile ilişkileri. E. Çocuğun genetik yapısı. 161. Yeni bir konunun öğrenilmesinde konunun anlaşılmasına en uygun bilgi türü hangisidir? A. Kurumsal bilgi. B. Sezgisel bilgi. C. Betimsel bilgi. D. Sistemli bilgi. E. Duyusal bilgi. 162. Bir konunun öğrenci tarafından anlaşılması neden önemlidir? A. Konu anlaşılamadığı zaman ezberleme tam olmaz. B. Konu anlaşılamadığı zaman tekrarlama olamaz. C. İyi anlaşılamayan konu yorumlanamaz. D. İyi anlaşılmayan konunun amacı da belirsizdir. E. Günlük hayatında etkili olamaz. 163. İyi bir öğretim yöntemi uygulandığında bu yöntemin sonucu aşağıdakilerden hangisi olur? A. Öğrenci durumu daha iyi anlayabilir. B. Öğrencinin belleği daha iyi kuvvetlenir. C. Öğrencinin zekası kuvvetlenir. D. Öğrencinin iradesi kuvvetlenir. E. Öğrenci başarısı artar. 164. Konuyu öğrencilere sunarken basit cümleler kullanmak ve yabancı terimlerin Türkçe karşılığını kullanmak. A. Öğrencilerin bilime karşı saygısını azaltır. B. Öğrencilerin bilimsel düşünmelerini güçlendirir. C. Öğrencilerin anlamasını zorlaştırır. D. Öğrencilerin anlamasını kolaylaştırır. E. Hepsi. 165. Öğrencilere bilgileri sunarken aşağıdakilerden hangisi öğrencilerin daha iyi anlamasını sağlar? A. Kısa özet bilgiler vermek. B. Madde madde sıralanmış basamaklar vermek. C. Aynı bilgiyi değişik yollarla ve anlatımla tekrar tekrar anlatmak. D. Konuyu öğrencilere yazdırıp ezberletmek. E. Hepsi. 166. Bireye etkide bulunan ve bireyin etkilediği toplumsal yapıya ne denir? A. Çevre. B. Etkileşim. C. Davranış. D. Arkadaş. E. Aile. 167. Öğrencilerin kazandığı becerilerin sağlamlığını aşağıdaki durumların hangisi belirtir? A. İş için az zaman kullanılmaktadır. B. İş için az hareket yapılmaktadır. C. Etkiler ne olursa olsun az hata ile beceriler yapılabilmektedir. D. Becerilerin niteliği artmıştır. E. Öğrenme artmaktadır. 168. Bir alıştırmanın en yararlı olduğu durumlar hangisidir? A. Konuya uygun gerçek durumlar üzerinde alıştırmaların yapılması. B. Konuya benzer durumlar üzerinde alıştırmaların yapılması. C. Konuya aykırı durumlar üzerinde alıştırmaların yapılması. D. Dolaylı olarak konuya bağlı olduğu sezilecek alıştırmaların yapılması. E. Hepsi. 169. İnsanın doğrudan doğruya yaşantıları ile kazandığı fakat tam olarak anlatamadığı bilgilere ne denir? A. Betimsel bilgi. B. Sezgisel bilgi. C. Sistemli bilgi. D. Bilimsel bilgi. E. Duyusal bilgi. 170. Öğrenmeyi güdülenme ne demektir? A. Öğrencide öğrenilecek konuya istek ve gereksinme yaratmaktır. B. Öğrenciyi öğrenmeye zorlamaktır. C. Öğrenmek isteyenlere olanak sağlamak demektir. D. Öğrenci istekli olduğunda ve gerek duyduğunda öğretim yapma demektir. E. Öğrencinin sık sık ceza alması demektir. 171. Öğrenciyi öğrenmeye güdülemek için ne yapılmalıdır? A. Öğrenilecek konu kolaylaştırılmalıdır. B. Öğrencilere zevkle yapacakları ödevler verilmelidir. C. Öğretimi zevkli hale getirecek önlemler alınmalıdır. D. Öğrencilerin amaçları ile öğretim hedefleri özdeşleştirilmelidir. E. Hepsi. 14. kasetin A yüzü burada bitti. Devamı B yüzünde. Sayfa 554.